Ayrım 25, Riga'nın Köpekleri, Herring Mankell, sayfa 342. Saat 10'a yaklaşırken St. Gertrude Kilisesi'ne geldi. Kilisenin görkemli pencereleri karanlıktı. Bir binanın kapısına gizlenerek beklemeye başladı. İçeriden tartışma sesleri geliyordu. Bunu daha sonra bir çığlık izlemiş ve hemen arkasından da ortalık derin bir sessizliğe bürünmüştü. Üşümemek için yerinde hareket edip duruyordu. O gün ayın kaçı olduğunu hatırlamakta zorlandı. Ara sıra yoldan bir araba geçiyordu. Bazen bu arabalardan birinin durup gizlendiği yerden kendisini yaka paça alıp götürebileceklerini geçiriyordu aklından. Albayların kendisinin er geç Letonya'ya döneceğinden kuşkulandıklarını yüreğinde hissediyordu. Letonya otelinde yer ayırtmakla hata yapıp yapmadığını merak ediyordu. Vera'nın albayların ajanı olmadığından nasıl emin olduğunu düşünerek kendine kızıyordu. Kim bilir, belki de albaylar onu kilisenin avlusunda bekliyorlardı. Ya da binbaşının raporu bulunduğunda gelip yakalayacaklardı. Bu karamsar düşünceleri kafasından uzaklaştırdı. Aslında tek seçeneği bir an önce İsveç elçiliğini bulmaktı ama bunu yapamayacağını da biliyordu. Kilisenin saati onu gösteriyordu. Dikkatle etrafına baktıktan sonra avludan çıktı. Sokak alabildiğine tenhaydı. Hızlı adımlarla demir kapıya doğru gitti. Kapıyı son derece yavaş ve dikkatli bir şekilde açmasına karşın yine de belli belirsiz bir gıcırtı olmuştu. Sokağın loş lambası kilisenin avlusunu aydınlatıyordu. Kıpırdamadan durarak çevreyi dinledi. Tek bir ses bile yoktu. Geçen defa Bay Bay ile birlikte kiliseden çıkarlarken kullandıkları yoldan geçip kilisenin yan kapısına gitti. Bir kez daha peşinde birileri olduğu izlenimine kapılmıştı. Ama yine de kilisenin duvarı boyunca ilerledi ve beklemeye başladı. Sanki karanlığın içinde bir yerlerden ışınlanmışçasına Bay Baliyepa yanı başında belirdi. Ballender onu görünce şaşkınlıkla zıpladı. Genç kadın ona fısıltıyla bir şeyler söyledi ama anlayamadı. Sonra da aralık duran kapıdan hızlı adımlarla geçti. Wallander neden sonra onun içeri girip kendisini beklediğini fark etti. Genç kadın büyük bir anahtarla kapıyı kilitledi ve mihraba doğru gitti. Kilisenin içi zifiri karanlıktı. Bayba elinden tutmuş ilerliyordu. Wallander bu karanlıkta yolunu nasıl bulabildiğine şaştı. Mihrabın hemen arkasında penceresiz bir depo vardı ve oradaki masanın üstüne de bir gaz lambası yanıyordu. Bayba onun gelmesini bu odada beklemişti. Kürk paltosu sandalyelerden birinin üstünde duruyordu. Genç kadın gaz lambasının yanına bir de binbaşının resmini koymuştu. Bunu gören Wallander hem duygulandı hem de şaşırdı. Masanın üstünde bir termos, birkaç tane elma ve bir somun ekmek vardı. Genç kadın onu sanki İsa'nın son yemeğine çağırmış gibiydi. Wallander albayların kendilerini ne zaman bulacaklarını düşünmeye başladı. Genç kadının dini inancının ne olduğunu merak ediyordu. Birden onun hakkında binbaşının kendisine anlattıkları dışında hiçbir şey bilmediğini fark etti. Mihrabın arkasındaki odaya geçtikten sonra Bayba kollarını Wallander'in boynuna doladı ve ağlamaya başladı. Ama öte yandan da çok öfkeli ve kararlı bir hali vardı. ''İnese'yi öldürdüler.'' diye fısıldadı genç kadın. ''Hepsini öldürdüler. Senin de öldüğünü sandım. Tam her şeyin sona erdiğini düşündüğümde Vera beni aradı.'' ''Çok kötü şeyler oldu.'' dedi Wallander. ''Ama şimdi bunları düşünmenin zamanı değil.'' Genç kadın ona hayretle baktı. ''Bunları hiçbir zaman unutmamalıyız.'' dedi. ''Eğer unutacak olursak insan olduğumuzu da unuturuz.'' Genç kadın sandalyelerden birine oturdu. Wallander onun acı ve yorgunluktan perişan bir halde olduğunu gördü. Bu duruma daha ne kadar katlanabileceğini merak etti. Kilisede geçirdikleri o gece Wallander tüm yaşamını yeniden gözden geçirip varlığını sorguladı. Yaşamına daha önce bu şekilde bakmamıştı. Yoğun acı anlarında öldürülmüş birinin cesedine, trafik kazasında ölen bir çocuğu gördüğünde, ölüm kapıya dayanınca yaşamın ne denli kısa olduğunu algılamaya başladı. Yaşam çok kısa ama ölüm çok uzundu. Ne var ki eskiden bu tür düşünceleri hemen kafasından uzaklaştırırdı. Yaşama yapılması gereken bir tür iş gibi bakar ve yaşamını felsefi düşüncelerle zenginleştirmeye hiç çalışmazdı. Kendisine tanınan sürenin ne kadar olabileceği aklına bile getirmezdi. Bir insan doğar ve zamanı gelince de ölürdü. Yaşama ilişkin tek felsefesi buydu. Bay Baliepa ile geceyi geçirdiği o buz gibi soğuk kilisede kendisini ve yaşamını ilk kez sorguladı. İsveç'in dışındaki dünyanın kendi yaşamlarına pek benzemediğini ve kişisel sorunlarının Bay Baliepa'nınkilerle karşılaştırıldığında incir çekirdeğini doldurmadığını anladı. İnesen'in o korkunç katliamda öldürülmesinden sonra yaşam ve beraberinde getirdiği sorunlar yüzüne bir tokat gibi çarpmıştı. Albaylar ve onlar gibi kişiler bu dünyada çoğunluktaydı. Çavuş Zitz elindeki gerçek silahla ateş etmiş ve kurşunları masum insanların ölümüne neden olmuştu. Wallander bunları algılamakta ve kabul etmekte zorlanıyordu. Korku çağı diye geçirdiği içinden. Ben korku çağında yaşıyorum ve orta yaşlı biri olmama karşın bu gerçekle daha yeni yüzleştim. Bayba ona kilisede güvende olacaklarını söylemişti. Rahip Karlis Liepa'nın yakın arkadaşıydı ve Bayba ondan yardım istediğinde hiç duraksamadan kilisede gizlenebileceklerini söylemişti. Wallander birilerinin onları izlediğini hissettiğini söyledi. Karanlıkta birileri onları adım adım izliyordu. Öyleyse neden bekliyorlar diye sordu Bayba. Onların varlığını tehdit eden kişileri tutuklamak ve cezalandırmak için beklemelerine gerek yok ki. Wallander onun doğru söylediğini düşündü ama aynı zamanda da binbaşının raporunun bulunmasının çok önemli olduğunu biliyordu. Albaylar için en önemli şey binbaşının dul eşi değil ama belgeleri ele geçirmekti. Birden aklına başka bir şey geldi. Bu o kadar hayret verici bir şeydi ki şimdilik bundan Bay Baliepa'ya söz etmemeye karar verdi. Birden kendilerini izleyen kişilerin neden ortaya çıkıp onları yakalayarak polis merkezine götürmediklerini anladı. Kilisede geçirdikleri gece boyunca bu konunun üstünde düşündükçe nedenli haklı olduğunu hissetti. Ama özellikle Bayba'nın canını daha fazla sıkmamak için hiçbir şey söylemedi. Genç kadının içinde bulunduğu çaresizliğin farkındaydı. İnese ve diğerlerinin ölümüyle yaşadığı şokun yanında kocasının belgeleri nereye sakladığını da bilmemenin verdiği yoğun bir gerginlik vardı üstünde. Aklına gelebilecek her yeri araştırmış, kocası gibi düşünmeye çalışmıştı ama bir işe yaramamıştı. Banyodaki taşları yerinden sökmüş, koltukların döşemelerini yırtmış ama tozların arasındaki fare leşlerinden başka bir şey bulamamıştı. Wallander ona yardım etmeye çalışıyordu. Masada karşılıklı oturmuşlar, Bayba'nın yaptığı çayı içiyorlardı. Gaz lambasının solgun ışığı bu küçük odaya özel ve içten bir hava katmıştı. Wallander ona sarılmamak için kendini güç tutuyordu. Acısını paylaşmak ve onu bir şekilde İsveç'e götürmek istiyordu. Ama genç kadının buna razı olmayacağını da çok iyi biliyordu. Kocasının arkasında bıraktığı belgeleri bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğinin farkındaydı. Bununla birlikte üçüncü olasılığı, peşlerindeki köpeklerin neden kendilerini yakalamak için harekete geçmediklerini de düşünüyordu. Kuşkuların da haklıysa, ki her geçen dakika daha çok haklı olduğuna inanıyordu, karanlıkta gizlenen yalnızca düşmanları değildi. Düşmanlarının düşmanları vardı ve onlar da kendilerini izliyor, bir şekilde korumaya çalışıyorlardı. Akbaba ve yağmur kuşu, hangi albayın üstlerine çullanacağını hala bilmiyordu. Ama belki de yağmur kuşu akbabanın varlığından haberdardı ve avının üstüne çullanacağını biliyor, avını korumaya çalışıyordu. Kilisede geçirdikleri o gece bilinmeyen bir ülkeye yapılan yolculuğa benziyordu. Aradıklarını nerede bulacaklarını bilmiyorlardı. Kese kağıdında mı saklanmıştı? Bir valizin içinde olabilir miydi? Wallander binbaşının son derece akıllı, zeki biri olduğundan emindi ve belgeleri gizlediği yeri de titizce seçtiğini düşünüyordu. Binbaşının nasıl düşündüğünü anlamak için Bay Baliepa'yı daha yakından tanıması gerekiyordu. Sormak istemediği soruları sormak zorunda kalmıştı. Genç kadının da yardımıyla yaşamlarındaki en gizli ve özel ayrıntılara inmek zorunda kalmıştı. Zaman zaman galiba buldum diye düşünmesine karşın Bayba o ipucunu da araştırdığını ama hiçbir şey bulamadığını söylemişti. Saat 4.30'a geldiğinde Wallander artık pes etmek zorunda olduğunu hissetti. Genç kadının yorgun yüzüne kaygıyla baktı. Başka bir şey kaldı mı diye sordu Wallander. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Raporu mutlaka bir yere sakladı ama bulamıyoruz. Kimsenin düşünemeyeceği, suya ateşe dayanıklı ve hırsızların ulaşamayacağı bir yere sakladığından eminim. Nereye saklamış olmalı? Bir süre sustuktan sonra konuşmasını sürdürdü. Sizin binada mahzen gibi bir şey var mı? Genç kadın hayır anlamında başını salladı. Tavan arasını saymıştık. Evin her bir santimetresinin üstünden karış karış geçtik. Kardeşinin yazlığı, babasının Ventspils'teki evi. Düşün bayba, bir olasılık daha olmalı. Wallander genç kadının artık iyice tükendiğini gördü. Hayır diye karşılık verdi. Başka bir yer yok. Bu raporun kapalı bir mekanda saklanmış olması gerekmiyor. Bana eskiden sahilde dolaştığınızı söylemiştin. Geçip oturduğunuz, ikinizin de hoşlandığı bir kaya var mıydı? Çadırı neye kurardınız? Sana bunları daha önce de söyledim. Karlis'in bu tür yerlere böylesine önemli bir belgeyi saklamayacağından eminim. Çadırınızı her zaman aynı yere mi kurardınız? 8 yaz boyunca hep aynı yerde mi çadır kurdunuz? Belki birkaç kez başka yerlere kurmuş olabilirsiniz. İkimiz de aynı yere gitmekten hoşlanırdık. Bayba bir noktaya saplanıp kalmak istemiyordu ama Wallander sürekli olarak onu aynı yere çekip duruyordu. Binbaşının raporu rastgele bir yere saklamayacağını biliyordu. Sakladığı yer mutlaka karı kocanın ortak geçmişindeki bir yer olmalıydı. Her şey yeniden başladı. Lambanın gazı bitmek üzereydi ama Bayba kiliseden bir mum bulup getirdi. Binbaşıyla birlikte paylaştığı yaşamı yeniden didik didik etmeye başladılar. Wallander Bayba'nın yorgunluktan düşüp bayılmasından korkuyordu. Onun en son ne zaman uyuduğunu düşündü. Kendini hiç de iyi hissetmemesine karşın yine de genç kadını neşelendirmek için iyimser bir tavır takınmıştı. Araştırmaya yeniden karı kocanın birlikte yaşadıkları evden başladılar. Her şeye karşın acaba Bayba bir takım şeyleri atlamış olabilir miydi? Evde sayısız boşluk vardı. Wallander onun odaları yeniden gözden geçirmesine yardım etti. Bayba sonunda o kadar çok yorulmuştu ki yanıtlarını bağırarak veriyordu. ''Hiçbir yer kalmadı!'' diye bağırdı. ''Bir evimiz var ve yaz ayları dışında yaşadığımız yer orası. Gündüzleri ben üniversiteye Cardis'le işine gidiyordu. Rapor falan yok. Cardis kendisinin ölümsüz olduğunu düşünmüş olmalı.'' Wallander genç kadının aynı zamanda kocasına da öfkelendiğini fark etti. Genç kadının hüzün dolu çığlıkları ona geçen yıl Üstad'da öldürülen Somalili bir göçmenin eşini ve Martinson'un kadını sakinleştirmeye çalışmasını anımsattı. Dullar çağında yaşıyoruz diye geçirdiği içinden. Dünya dullar ve korkuyla dolu. Birden yüzünde ciddi bir ifade oluştu. Bayba onun aklına yeni bir şey geldiğini hissetti. ''Ne oldu?'' diye sordu fısıltıyla. ''Dur bir dakika'' diye karşılık verdi. ''Aklıma bir şey geldi.'' ''Olabilir miydi?'' Aklına gelene birçok açıdan değerlendirmiş ama anlamsız bir şey olduğuna karar vermişti. Yine de kendini bu düşünceden kurtaramıyordu. ''Sana bir şey soracağım.'' dedi yavaşça ''ve sorumu hiç düşünmeden hemen yanıtlamanı istiyorum. Duraksamadan yanıtlamalısın. Eğer düşünmeye başlarsan yanıtın büyük olasılıkla yanlış olacak. Aklına ilk gelen şeyi söylemeni istiyorum.'' Genç kadın mumun titreşen alevinin arasından Wallander'e dikkatle baktı. ''Sence Carlis bu raporu aklımıza gelmeyen herhangi bir yere saklamış olabilir mi?'' diye sordu. ''Emniyete saklamış olabilir mi?'' Genç kadının gözleri parlamıştı. ''Evet'' diye karşılık verdi duraksamadan. ''Olabilir.'' ''Neden?'' ''Çünkü Carlis böyle biriydi. Bu onun kişiliğine çok uygun.'' ''Nereye saklamış olabilir?'' ''Bilmiyorum.'' ''Kendi odası da olabilir. Sana emniyetteki yaşantısından hiç söz eder miydi?'' ''Nefret ederdi. Kendini hapiste gibi hissederdi orada.'' ''İyi düşün Bayba. Sana söz ettiği özel bir oda var mıydı? Onun için çok önemli olan bir oda. Diğer odalardan daha çok nefret ettiği bir yer ya da hoşlandığı bir yer.'' ''Sorgu odalarından nefret ederdi.'' ''Oraya bir şey saklamak mümkün değil.'' ''Albayların odalarından da nefret ederdi.'' ''Oraya da saklaması olanaksız.'' Genç kadın daha iyi düşünebilmek için gözlerini kapadı, düşüncelerini toparladıktan sonra gözlerini açtı, yanıtı bulmuştu. ''Carlis, uğursuz oda adını verdiği bir yerden sıklıkla söz ederdi.'' dedi. ''O odada ülkemizi etkileyen tüm haksızlıkları içeren raporların olduğunu söylerdi. Belgeyi bu odaya saklamış olmalı. acıyla kıvranan insanların anılarının ortasına gizlemiş olmalı, belgelerini polis merkezindeki arşiv odasına gizlemiş olmalı. Wallander ona baktı. Genç kadının yüzünde yorgunluktan eser kalmamıştı. Evet diye karşılık verdi. Galiba haklısın. Gizli bir yerin içindeki bir yere gizlemiş olmalı. Çin bulmacasını seçtiği ortada. Ama belgeyi yalnızca senin bulabilmen için böylesi bir ipucu bırakmış. Genç kadın birden hem ağlamaya hem de gülmeye başladı. Anladım diye hıçkırdı. Neden böyle yaptığını şimdi anladım. İlk tanıştığımız günlerde beni etkilemek için iskambil kağıtlarıyla bazı numaralar yapardı. Gençliğinde önce ornitolog olmak istemiş, daha sonra da sihirbaz olmaya karar vermişti. Yaptığı oyunları bana da öğretmesini istemiştim ama öğretmemişti. Bu aramızda bir tür oyun olmuştu. Sonunda razı gelerek bana en basit numaralardan birini göstermişti. Bir deste iskambil kağıdını ikiye ayırıyorsun, siyahları bir yana, kırmızıları diğer yana koyuyorsun. Ardından da karşındakine desteden bir kağıt seçmesini ve ne olduğunu ezberledikten sonra yeniden destenin içine koymasını istiyorsun. Desteleri kardığında kırmızı kartın siyahların arasında ortaya çıkmasını sağlıyorsun. Dünyanın gri bir renge büründüğünü ama benim onun dünyasını aydınlattığımı söylerdi sıklıkla. İşte bu yüzden de mavi ya da sarı çiçeklerin arasında kırmızı bir çiçek arardık. Beyazların içindeki yeşil evi bulmaya çalışırdık. Bu bizim kendi aramızda oynadığımız bir oyundu. Belgeleri sakladığında mutlaka bunları düşünüyordu. Arşivde farklı renklerde birçok dosya olduğundan eminim. Bu dosyaların arasında farklı renkte ya da boyutta mutlaka başka bir dosya olmalı. İşte bizim bulmamız gereken de bu dosya. Polis arşivi çok büyük ve dosyalarla dolu olmalı dedi Wallander. Bazen iş yolculuğuna çıkması gerektiğinde yastığımın üstüne bir deste iskambil kağıdı koyardı. Siyahların arasında bir tane de kırmızı kart olurdu dedi. Arşiv odasında da böyle bir dosyanın beni beklediğinden eminim. Joker'i oraya gizlemiş olmalı. Saat 5.30 olmuştu. Hedeflerine tam olarak ulaşamamışlardı ama en azından belgelerin nerede olabileceğine karar vermişlerdi. Wallander uzanarak genç kadının eline hafifçe dokundu. ''Benimle birlikte İsveç'e gelmeni istiyorum.'' dedi. ''İsveççe.'' Bayba ona boş gözlerle baktı. ''Biraz dinlensek iyi olacak diyordum.'' diye açıkladı. ''Şafak sökmeden önce buradan gitmeliyiz. Nereye gideceğimizi ve merkeze nasıl girebileceğimizi ise bilmiyorum. İşte bu yüzden de biraz dinlenmemiz gerekiyor.'' Dolapta eski bir şiltenin üstünde katlanmış bir battaniye vardı. Bayba şilteyi yere serdi. Sanki dünyadaki en olağan şeymişçesine birbirlerine sıkıca sarılarak yattılar. ''Biraz uyu artık.'' dedi Wallander. ''Benim uykum yok. Uzanıp dinlenmek benim için yeterli. Gitmemiz gerektiğinde seni uyandırırım.'' Genç kadının yanıt vermesini bekledi. Oysa Bayva çoktan uyumuştu. 17. Bölüm. Saat 7'den hemen önce kiliseden çıktılar. Aşırı yorgun Bayva'ya Wallander yardım etmeye çalışıyordu. Kiliseden çıktıklarında hava hala karanlıktı. Genç kadın yanı başında uyurken o da tüm geceyi uyumadan bundan sonra ne yapmaları gerektiğini düşünerek geçirmişti. Bir planı olması gerektiğinin bilincindeydi. Bayba'nın artık ona yardım edecek hali kalmamıştı. Tüm köprüleri yıkmıştı ve o da Wallander gibi kaçaktı artık. Bundan böyle genç kadının koruyucusu da olmuştu. Karanlıkta kilisede yatarken artık herhangi bir plan yapamayacağını, çünkü elinde plan yapabilmek için malzeme kalmadığını biliyordu. Her şeyi denemişlerdi. Bununla birlikte hala dikkate alması gereken üçüncü bir olasılığın da olması gerektiğini düşünmeden edemiyordu. Böylesi bir şeye bel bağlamanın son derece tehlikeli olduğunun da farkındaydı. Yanılmış olabilirdi ve eğer gerçekten yanılıyorsa binbaşının katillerinden paçalarını kurtarmanın mümkün olamayacağı da ortadaydı. Kiliseden çıkarlarken Wallander bundan başka bir seçenekleri olmadığına karar verdi. O sabah hava oldukça soğuktu. Kapının önünde kıpırdamadan durdular. Bayba Wallander'in koluna girmişti. Wallander sabahın karanlığında sanki biri hafifçe kıpırdamışçasına bir ses duyduğunu fark etti. İşte geliyorlar diye geçirdiği içinden. Köpekleri üstümüze saldılar. Ne var ki hiçbir şey olmadı. Etrafta derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Wallander Bay Bay'la birlikte avlu duvarının kenarından ilerleyerek kapıya doğru gitti. Sokağa çıktıkları anda Wallander peşlerindeki köpeklerin çok yakınlarda olduğunu hissetti. Kapının eşiğinde bir gölge gördüğünden, avludaki kapının arkalarından ikinci kez açıldığını duyduğundan emin gibiydi. Albaylardan birinin köpekleri çok yetenekli değil anlaşılan diye geçirdiği içinden, tabii belki de peşimizde olduklarını anlamamız için böyle davranıyorlar. Bayba soğuk havayla birlikte kendine gelmişti. Sokağın köşesinde durdular. Wallander bir şey düşünmek zorunda olduğunun farkındaydı. ''Bize arabasını bir süreliğine verebilecek tanıdığın biri var mı?'' Bayba bir an düşündükten sonra başını iki yana salladı. Wallander korkularından sıkılmıştı. ''Bu ülkede neden her şey bu denli zordu?'' ''Hiçbir şey olağan ve alışıldığı gibi değilken Bayba'ya nasıl yardım edebilirdi?'' Birden geçen gün çaldığı araba geldi aklına. Arabayı bıraktığı yerde bulabilme şansı çok azdı ama gidip bakmakla kaybedecek bir şeyleri olmadığının da farkındaydı. Erken açılan bir kafeden içeriye girerlerken peşlerindeki köpekleri bu şekilde nasıl atlatabileceklerini düşünüyordu. Onlar iki gruba ayrılmışlardır diye geçirdiği içinden. Bay Bay'la ben belgeleri bulduğumuz anda üstümüze saldıracaklar. Sürekli nöbet tutuyor olmalılar. Bu düşünce onu birden neşelendirdi. Bu daha önce hiç aklına gelmeyen bir olasılıktı. Peşlerindeki köpekleri şaşırtabilirdi. Telaşla sokağa çıktı ama öncelikle arabanın hala orada olup olmadığını öğrenmesi gerekiyordu. 25. Ayrımın sonu. Sayfa 356.